satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Recep Özdem'le birlikte Ankara'dan selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Programımızda Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut konuğumuz olacak. Nagihan Akbulut'la Türkiye ve dünya gündemindeki konuları tartışacağız. Gazeteci arkadaşım Fatih Atik'le de bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz ve gündemdeki konularla ilgili gelişmeleri değerlendireceğiz. Ben programımıza ulaşmanız için telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Değerli dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya temasları dün gerçekleşti bildiğiniz gibi. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün de Kuveyt'te. Yarın ise Katar'ı ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya temasları oldukça önem taşıyor. Rusya'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi Sayın Cumhurbaşkanı ve yaklaşık 4 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Suriye konusunda çok önemli kararlar alındı. Bu kararları değerlendireceğiz. Ayrıca Başbakan Binali Yıldırım'ın geçen haftaki ABD ziyaretinin önemli yansımaları olduğu bu konuyu da ele alacağız. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden başkanlık seçimi tartışmaları var. Başkanlık seçimi süreci var. Bu süreçle ilgili de değerlendirmelerde bulunacağız. Fatih Atik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık seçimiyle ilgili süreç başladı. Partilerin adayları belli oldu. AK Parti'nin adayının kim olup olmayacağı tartışılıyordu. TBMM Başkanı İsmail Kahraman yeniden AK Parti'nin adayı oldu. Süreç nasıl işleyecek?
Meclis Başkanlığı seçimi son derece önemli bir konu. Daha önce en son ismi belli olan İsmail Kahraman'dı. AK Parti'nin adayı olarak ismi açıklandı. Dün de başvurusunu yaptı. Daha önceki açıklamaları da hatırlatmakta fayda var. Celal Ada MHP'nin meclis başkanlığı adayı oldu. Zekeriya Temizel de CHP'nin adayı. Yusuf Alaçoğlu da İYİ Parti'nin meclis başkanı adayı olarak açıklandı. Tabii süreç çok önemli. Şimdi adaylar belli olduktan sonra ayın 18'inde yanlış hatırlamıyorsam oylama işlemi başlanacak. En çok oyu alan, daha doğrusu nitelikli çoğunluğa ulaşan başkanlığa getirilecek. Eğer turlarda bir aksama olursa, yeterli çoğunluğa sağlanamazsa 3. turda en fazla oyu alan seçiliyor. Tabii AK Parti açısından önemliydi bu konu. Çünkü AK Parti'nin meclis başkan adayının kim olacağı hep tartışıldı. Meclis başkanlığı son derece önemli bir pozisyon. AK Parti'de de çok deneyimli siyasetçiler var sevgili Bilal. Dolayısıyla bakıldığında İsmail Kahraman'ın dışında başka isimler de gündeme gelmişti. Kim olacak diye merakla beklenirken tabii İsmail Kahraman adı yine yoğun bir şekilde konuşuluyordu. Ama İsmail Kahraman şöyle bir özelliği var AK Parti camiası açısından. Bu hareketin, bu kadronun ağabeyi pozisyonunda geçen dönemi de meclis başkanı olarak tamamladı. Eğer İsmail Kahraman yeniden isterse AK Parti cenahında aday gösterilecektir diye bir beklenti vardı. Bu beklenti de karşılığını buldu. Doğrusunu söylemek gerekirse. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla yaptığı görüşmeden sonra İsmail Kahraman aday olarak açıklandı. Diğer partiler de aday gösterdiler ama AK Parti'nin meclisteki çoğunluğu hesaba katıldığında İsmail Kahraman'ın 2019 seçimlerine kadar meclis başkanlığı koltuğunda oturması artık kesin gibi. Bir sürpriz beklemiyoruz bu konuda. AK Parti'nin meclis başkanı adayı olarak 2019 genel seçimlerine kadar meclis başkanlığını yapacak. Kendisine şimdiden hayırlı olsun temennilerimizi, dileklerimizi iletelim. Ama şunu da söylemek lazım. Sadece İsmail Kahraman adı sürpriz değildi AK Parti açısından. Grup yönetiminde bir takım değişiklikler bekleniyordu. Bugün örneğin grup başkan vekilleri değişebilir deniyordu. AK Parti'nin şu anda 5 grup başkan vekili var. Fakat aynı kadronun kaldığını biliyorum. Bir idare amirliğinde değişiklik yapıldı yanlış hatırlamıyorsam. Buradan bakıldığında AK Parti'nin tecrübeye ve liyakata da önem verdiğini söylemek mümkün. 2019'a kadar meclisin yoğun bir şekilde, tempolu bir şekilde çalışması gerekiyor. Burada da yeteri kadar deneyim kazanmış, artık kendini meclis grup yönetiminde ispat etmiş isimlerle yola devam edilmesi bu noktada tecrübeye verilen önemi bence gösteriyor. Çünkü uyum yasaları son derece önemli olacak. Özellikle seçim yasaları son derece önemli olacak. Bu süreçte meclis özellikle Aralık ayından itibaren çok yoğun çalışmaya başlayacak. Uyum yasalarının meclise gelmesi, seçim kanunlarında bir takım değişiklikler yapılması gibi başlıklar var. Meclis iş tüzüğünün yeniden değiştirilmesi gündemde. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle paralel olarak. Dolayısıyla AK Parti tecrübeli isimleri olduğu yerde aynı pozisyonlarda tuttu. Peki AK Parti'de değişim süreci, dönüşüm süreci devam edecek mi diye soracak olursak. Kongre sürecini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devam ettirecek. Sen sormadın ama ben söyleyeyim. Kongre sürecinde bir takım yeniliklerin, değişikliklerin olacağını biliyoruz. Belediye başkanlarındaki değişiklikler şimdilik 6 ile sınırlı kaldı. Önümüzdeki süreçte belediye başkanlarına bir değişiklik beklemiyoruz yakın zamanda ama ayın gelecek haftadan itibaren 18'inde yanlış hatırlamıyorsam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'den il kongrelerinin startını verecek. 30 il kadar yapılacak kongrelere katılacak Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla. Ve tüm bu kongrelerde büyük çoğunlukla il başkanlarının değişmesini bekliyoruz. İlçe yönetimlerinde de bir takım değişiklikler bekleniyor. AK Parti'nin hedefi nihai olarak 2019 seçimlerine yenilenmiş bir kadroyla, yeni bir ekiple gitmek ve 2019 seçimlerini öyle veya böyle kazanmak. Öyle veya böyle derken yanlış anlaşılmasın. Siyasette başarı çok önemlidir. Siyaset netice itibariyle bir kazanma sanatı sevgili Bilal. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan partinin yaptırdığı anketler, son referandumdan sonraki analiz çalışmaları ve ondan kendisini doğrudan iletilen notlarla AK Parti siyasetine ve AK Parti kadrosuna yeniden bir şekil veriyor. Bunun en önemli hedefi de 2019 seçimlerini kazanmak şüphesiz. Öncelikle yerel seçimler yapılacağı için değişime de yerel belediyelerden başlandı. Belediyelerdeki bu değişikliğin AK Parti'ye önemli oranda puan getireceği konuşuluyor. Bu değişikliklerin rastgele yapıldığını da düşünmemek lazım. Çünkü AK Parti bugüne kadar yaptığı hiçbir harekette rastgele ya da işte konjonktüre göre hareket etmiş bir parti değil. İnce elenip sık dokunarak, her türlü olasılık hesap edilerek ve özellikle saha çalışmaları çok yakından takip edilerek atılan bu adımlardan sonra AK Parti'nin önümüzdeki süreçte daha söyleminde de eyleminde de farklılıklara gideceğini ben tahmin ediyorum. Belediyelerde değişiklik yaşandı. İlçe başkanlıklarında, il başkanlıklarında değişiklikler yaşandı. 2019'a kadar AK Parti'nin daha kucaklayıcı, tüm ülkeyi AK Parti'ye oy versin vermesin, tüm seçmenleri kucaklayıcı bir politikaya döneceğini ben düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte partideki değişimle beraber AK Parti'nin de söylemi üzerinde de değişiklikler olacağı kanaatindeyim bile.
Fatih Atik, çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Değerli dinleyiciler, Fatih Atik TBMM Başkanlık seçimine ilişkin süreci değerlendirdi. Nagihan Akbulut'la da meclisteki son tartışmaları değerlendirmek istiyorum. Nagihan Akbulut bugün Devlet Bahçeli yine yaptığı açıklamayla Türk siyasetinin ve meclisin gündemini belirledi. Devlet Bahçeli geçen günlerde yaptığı açıklamayla baraj tartışmalarını başlatmıştı. Baraj tartışmalarının başlaması siyaseti hareketlendirdi Bahçeli'nin açıklamasının ardından. Tabii bugün yaptığı açıklamayla da tartışmayı farklı bir boyuta götürdü. Senden dinleyelim istersen.
Evet, öncelikle merhaba diyeyim. Şöyle bir durum söz konusu. Meclis artık tam anlamıyla sanırım 2018'le birlikte de 2019 seçimlerinin ağırlığını hissedeceğimiz bir döneme girecek. Şimdi gündem birazcık daha işte bütçe tartışmalarıyla geçiyor mecliste. Bütçeyi tamamlamamız Aralık ayı sonunu bulacak. Aralık ayı sonundan itibaren de artık önümüzdeki dönem seçim. Demin Fatih de söyledi. Siyasi partilerin seçime göre yeniden şekillenmesi beraberinde pek çok tartışmayı da getirecek. Ve Bahçeli'den çok önemli çıkışlar geliyor üst üste. Örneğin önce bir ülke barajının %10'luk barajın yüksek olduğunu ifade etti. Barajın çekilmesi gerektiğini söyledi. Bunun için gerekçe olarak da neyi gösterdi? Gerekçe olarak da %10 barajının daha önce nasıl aşıldığının örneklerini verdi. Örneğin HDP örneğinden gidecek olursak %10 barajı için yani HDP değişik isimlerle, o zaman BDP olarak bağımsız adaylarla parlamentoya girip orada Partisi'ni kurdu. Görüldü ki diyor Bahçeli, %10 barajı bir şekilde aşılıyor. Yani barajın yukarıda tutulmasının çok bir anlamı yok. Bugün tartışmayı bir adım daha ileriye götürdü. Asıl baraj dedi 50+1. Evet. Haksız mı? Bana göre de haksız değil. Zira 16 Nisan'dan sonra Türkiye'de artık hep biz eski format üzerinden düşünüyoruz. Artık Türkiye yeni format üzerinden düşünme ve bu yeni dönemin yapı taşlarını koyması gerekecek. 2018 o nedenle çok önemli. 2019'da zaten seçim yılı kendi başına önemli bir dönem olacak.
Şimdi Sayın Bahçeli bugün dedi ki %50+1 artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiliyor. 50+1 baraj artık %50 oldu dedi. Haklı da. Ama ben şöyle bir şey görüyorum. Ana Muhalefet Partisi CHP'nin henüz bu yeni döneme hazır olmadığını görüyorum. Yani
çünkü CHP
baraj tartışmaları yapıyor. %10 üzerinden baraj tartışması yapıyor CHP. Cumhurbaşkanı seçiminde artık baraj %50'ye çıktı. Yani %10'u tartışmanın bir anlamı kalmadı artık. Yani yürütme için %50'yi alma şart.
CHP iki şeyi birden yürütüyor stratejisini. İlki o %48'lik bloğu tutmak istiyor. Hatta bugün Bahçeli de onu söyledi. O bloğun lideri olmak istiyor. 2019 seçimlerini bir bağlamda 16 Nisan'ın rövanşı olarak görüyor. O yüzden de önce eski argümanlar üzerinden tartışıyor ki eskiyi diri tutup eskinin unutulmamasına neden oluyor. Bunu yürütürken de diğer taraftan da işte olabilecek işte yeni dönemin yapı taşlarının önünde de engel oluşturuyor. Niye? Çünkü 2019'u 16 Nisan'ın rövanşı olarak görüyor ki bunu bugün Bahçeli çok net olarak ifade etti. Aslında CHP'nin ödü kopuyor dedi. Ama işin gerçeği baraj artık 50+1'e çıktı dedi. Bunun kabusunu görüyor. Çok net olarak söyledi ve 16 Nisan'dan beri bir karın ağrısı çekiyor CHP diye ağır ifadelerle muhalefete yüklendi. Tabii kendi söylemini de değerlendir. Kendi partisini de değerlendir.
Ama MHP şimdi Bahçeli'nin CHP'ye yönelik bu ağır ifadeler kullanmasının bir nedeni de CHP kanadından gelen ağır ifadeler. Sen parlamentodasın. Sayın Bahçeli barajla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Size yaptı. Parlamento muhabirlerine yaptı. Bu açıklamayı yapmasının ardından barajla ilgili tartışmalar başladı. Ancak CHP kanadından MHP'ye cevap gelirken Bahçeli'nin şahsını direkt hedef alan açıklamalar yapıldı. Hatta hakarete varan açıklamalar yapıldı.
Bahçeli 8 bence, kişi diyor. Bu 8 kişi her yerde konuşuyor diyor.
Bahçeli aslında bunlara tepkisini göstermiş oldu bugün.
Aslında toptan hem ana muhalefet başta olmak üzere %10 ifadesi hani %10 barajı kalkabilir değişebilir sinyaliyle birlikte MHP baraj altında mı kalıyor tartışması beraberinde başladı. Onun için de diyor ki biz bunları yıka yıka manşetleri yara yara biz bu noktaya geldik diyor. Ama hani önümüzdeki dönemin belki de en önemli noktasından birisi de bu. Seçim barajı değil seçimin kendisi. Yani bir bloklaşma var. Yani bu bloklaşmada bir sol blok bir sağ blok diyebileceğimiz Akşener'in ipinden işte İP Partisi'nden HDP'ye, Komünist Parti'ye ve marjinallere kadar Devlet Bahçeli'ye göre CHP bu gruba el uzattı ve bunlardan medet umar bir hale geldi. Ve hani dedim ya 16 Nisan'ın rövanşını almak istiyor. Ama asıl çıkışını da bu seçim ittifakıyla beraber gösterdi. Yani diyor ki Bahçeli biz nasıl 7 Ağustos yeni kapı ruhu 16 Nisan halk oylamasındaki hani o sonuç AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhurbaşkanı hükümet etme sistemi için nasıl birlikte yürüyorsak 2019'da da tam manasıyla bu sistemin oturması için yan yana mücadelemiz sürecek diyor. Yani evet. Bu bir seçim ittifakı.
Bahçeli'nin bu açıklaması çok önemli. Bu açıklama üzerinde saatlerce konuşmak evet. lazım. Çünkü Bahçeli bombayı patlattı bugün grup toplantısındaki konuşmasıyla. Bahçeli'den böyle bir çıkış beklenmiyordu aslında.
Aslında bunun sinyalleri vardı bunun da sinyali, belki adı ilk kez kondu. Evet,
yani bu kadar
net ifade yani, edildi.
Perde arkasında konuşulan evet. bir şeydi aslında bu. Sayın Bahçeli bunu ilk defa kamuoyu önünde dile getirmiş oldu. Ve net bir şekilde dile getirmiş oldu. Ve şöyle bir beklenti
aslında
vardı.
Aslında safları da belirledi.
Yani bir taşla birkaç kuş tabii. vurmuş oldu. Aslında bu teklifin AK Parti'den gelmesi gerekirdi. AK Parti'nin MHP'ye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini beraber hayata geçirdik. 2019 seçimlerinde de beraber hareket edelim demesi beklenirdi. Ama Bahçeli AK Parti'nin böyle bir açıklama yapmasını beklemeden kendisi adım attı. ve AK Parti'ye bir nevi zeytin dalı uzattı. Buyur gel 2019 seçimlerinde beraber hareket edelim dedi. Tabii burada bir de safları belirledi. Yani bu açıklama yaparken dedi ki CHP, HDP ve İP'le beraber hareket etsin dedi.
Türkiye CHP, Komünist Partisi'ni de koydu. Diğer marjinalleri de.
Evet, hani, CHP'yi o safa itmiş oldu yani. Safları netleştirmiş
CHP
oldu.
CHP grubu da izledim. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hani MHP'ye yönelik bir açıklama gelecek mi diye. Hı hı. Ama CHP yani Kemal Bey kürsüden bununla ilgili en ufak bir polemiğe girmedi. Hı. Bu bile yani oldukça önemli. Neden? Çünkü senin söylediğin gibi bir bağlamda safları netleştirdi. Kim nerede duruyor, kiminle duruyor,
evet.
Bunun nasıl okunacağını da Bahçeli bir şekilde taşları yerine koydu.
Aslında Bahçeli bu konuşmasıyla Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Konuşmasından bir önceki cümlesinde Kılıçdaroğlu'nun İsviçre'den dönerken yaptığı açıklama var. O açıklamayı hatırlatıyor. Kılıçdaroğlu İsviçre'den dönüşünde bazı gazetecilere yaptığı açıklamada dedi ki 2019 seçimlerinde iki saf olacak. Birisi demokrasiye inananlar safı. Diğeri demokrasiye inanmayanlar safı. Kendisini demokrasiye inananlar safına koydu. Ama Bahçeli bu açıklamasıyla Kılıçdaroğlu'na da bir nevi cevap vermiş oldu. Dedi ki bizim safımız belli, senin de safın belli. Açıklamasıyla durumu netleştirmiş oldu.
Tabii bu nasıl yansıyacak siyasete? Sanırım bunu biraz daha konuşacağız ama işte bu önümüzdeki dönem içerisinde uyum yasalarının ilk sırasında da seçim yasası geliyor. Seçim yasasının nasıl şekilleneceği geliyor. Çok tartışmalar var. Muhtemelen Ocak ayından itibaren ki hani Aralık ayında biz bütçenin genel kurul aşamasını tamamlayacağız. Yani bütçe çıktıktan sonra da artık siyaset tamamen bu boyuta dönecek. Yani bir de 2018 siyasi partilerin kongre yılı. Hem MHP'nin kongresi var 18 Mart 2018'de. Diğer taraftan AK Parti'nin süregelen kongre süreci var. İşte Fatih Demin anlattı. O süreç devam ediyor. Burada işe en yoğun olan da AK Parti. Niye? Çünkü AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı bu işin neredeyse sıfırdan başladı diyebiliriz. Yani ilçe ilçe parti yönetimini, arkasından il yönetimlerini, arkasından belediyeleri, tüm bu süreci dantel dantel örüyor Cumhurbaşkanı. İşte o yüzden önünce çok iş olan AK Parti. MHP de kendi sürecini tamamladı. HDP de sanırım onlar da bu yıl kongre yapacaklar. Dolayısıyla artık siyasette biz giderek her geçen gün biraz daha seçim odaklı düşünmeye başlayacağız.
Tabii şimdi sen de hatırlattın biraz önce. Uyum yasalarının bir an önce meclise gelmesi gerekiyor. 16 Nisan'da kabul edilen anayasa değişikliğinin ardından seçim kanunu, siyasi partiler kanunu gibi pek çok kanunda değişiklik yapılması gerekiyor. Ve bu konuyla ilgili de hükümetin hazırlıklar yaptığını biliyoruz. Hem AK Parti'de hazırlıklar devam ediyor. Hem Adalet Bakanlığı'nda ve diğer bakanlıklarda hazırlıklar devam ediyor. Bahçeli de bugün ona dikkat çekti zaten. Bu uyum yasalarının bir an önce meclis gündemine gelmesi gerekiyor.
Zaman vardı aslında. Hani 6 aylık süre ifade ediliyordu, evet. Ama o süre aşıldı biliyorsun. Ama hani çok hızlı ve disiplinli bir şekilde çalışıldığı zaman bu ayıklamanın, mevzuatın oturması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifadeleri var. Hani bu işin kaçak göçek değil, aklı başında ve sağlam bir şekilde yapılması gerektiğini ifade etti. O yüzden de hani önümüzdeki dönem hem uyum yasalarının, hem seçim tartışmalarının, hem de siyasi partilerin kendi işlerindeki tartışmaları, sorunları çöze çöze ilerleyeceği bir dönem olacak.
Evet.
Şimdi, meclis başkanı dedik değil mi? Aslında onu konuşmadık. O da önemli. Çünkü Sayın Kahraman'la AK Parti yeniden devam etme kararı aldı. Bugün Sayın Kahraman'ın siyasi parti liderlerini ziyareti vardı.
Randevu isteyecekti, bu ziyaretler gerçekleşti mi?
Gerçekleşti şu sırada. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşüyor Sayın Kahraman. Aslında AK Parti'nin adayı zaten seçilmiş aday olacak. İştüzük gereği ilk iki turda nitelikli çoğunluk gerekiyor ama parlamentoda nitelikli çoğunluk çıkmıyor aritmetik açısından baktığımız zaman. Üçüncü turda AK Parti'nin adayının meclis başkanı seçilmesine kesin gözüyle bakıyoruz. O da pazartesi günü olacak.
Tabii şimdi iç siyasette bu tartışmalar devam edecek. Önümüzdeki günlerde daha da çok tartışılacak. Bahçeli'nin baraj açıklaması tartışılacak. 2019 seçimlerine yönelik bir nevi ittifak çağrısı açıklaması tartışılacak. Kamuoyunu meşgul etmeye devam edecek bu tartışmalar. Tabii bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı temasları çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Rusya'da Putin'le bir araya geldi. Bugün de Kuveyt'i ziyaret ediyor. Yarın da Katar'da bulunacak. Bu temaslar oldukça önemli. Başbakan Binali Yıldırım da geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etmişti. Bugün tabii ortaya çıkan bir görüntü var Suriye'de. Suriye'de DAEŞ'lı teröristlerin nasıl kaçırıldığını hep birlikte gördük ve bu Suriye'de DAEŞ'lı teröristlerin ABD tarafından kaçırılması siyasette gündem olmaya devam ediyor. Başbakan Binali Yıldırım bugün grup konuşmasında bu görüntülere çok sert tepki gösterdi. Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde Putin'le bir araya gelmesi tabii çok önemli ve o çok uzun bir görüşme gerçekleştirildi bu Rusya'da, Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin arasında ve Suriye konusunda çok önemli kararlar alındı. Bunları nasıl değerlendirmek gerekiyor?
Aslında istersen biraz Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin ilişkileri üzerinden yürüyelim. Zira çok uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye ilişkilerinde bir gerilim var. İşte en son vize krizi de ortaya çıktı. Sayın Başbakan'ın Amerika gezisi sonrasında ki bugün ipuçlarından bakarak söylediğimiz zaman hani anlık bir müdahale ve telefon diplomasisinin ortaya çıktığı görülüyor. Ama bu ilişkilerde hala bir samimiyet yok. Niye? Türkiye ile Türkiye ile bir ittifakın içerisindeki bir Amerika görmüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri hala terör örgütleriyle özellikle bölgede haşır neşir olmuş durumda ve elini ayağını çekmemiş durumda. Hani öte taraftan FETÖ'nün elebaşı hala ellerinde, hani onun da elleri kelepçeli bir şekilde buraya gelmediğini görüyoruz. PKK-PYD denklemi içerisindeki tavrı da çok net bir şekilde. Tabii bu ağırlık dış merkezde Amerika'ya baktığımız zaman diğer taraftan Türkiye Rusya yakınlaşması çok net. Uzun, sen de söyledin. Çok uzun süren bir görüşme söz konusu. Tabii Türkiye'nin kendi dengelerini görerek hareket etmesi gerekiyor. Ama hani bu bölge açısından baktığımızda, Türk-Amerika Birleşik Devletleri ilişkisi açısından baktığımızda bu ilişkinin biraz daha en azından Amerika açısından adım atılması, Türkiye'ye adına biraz daha restorasyon gayreti gerekir. Ama geliyor mesele işte Metin Topuz'un telefonuna dayanıyor, sen de biliyorsun. Buradan bir sonuç çıkmıyor mu? Buradan da bir sonuç çıkmıyor. O yüzden Türkiye'nin bu dengeleri, uluslararası dengeleri kurarken hem kendi çıkarlarını çok göz ardı etmeden adım atması gerekiyor. Hem de bana göre artık yani Amerika Birleşik Devletleri'nin eğer bir müttefiklik algısı ve strateji birliktelik söz konusuyla bir adım atması gerekiyor.
Evet. Tabii şimdi vize krizi Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin en önemli kriz noktalarından birisi. Bu krizi biraz yumuşattı Amerikan tarafı. Acil durumlarda vize verilebileceğini açıkladılar. Bunun üzerine Türkiye de bunu yumuşatacağını açıkladı. Ama henüz vize krizi aşılabilmiş değil.
Benim kadar Büyükelçi de yok hala, değil mi? Hani
evet, Büyükelçi de atanmadı henüz. Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerde sıkıntı hala devam ediyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın Washington'daki temasları önemli. Amerikan Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldi. Bu görüşmede tabii karşılıklı diyalog açısından önemli bu görüşmeler. Ama Türkiye'nin Amerika'dan adım atmasını istediği önemli konular var. Fethullah Gülen'in iadesi meselesi bunların başında geliyor. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda henüz bir adım atmayı bırakın.
Sen o süreci gayet iyi biliyorsun.
Evet, bir adım atmayı bırakın. Hala da Türkiye tarafından gönderilen koli dosyalar Adalet Bakanlığı'nda bekletiliyor.
Açılmadı bile kapağı.
Evet, kapakları bile açılmadı. Bunların yargıya gönderilmesi gerekiyor. Mahkemelerin iade edilmeyeceği konusunda karar vermesi gerekiyor. Ama henüz
bir sümen altı durumu söz konusu.
Bunu bile yapmadılar yani. Bir yılın üzerinden fazla zaman geçti. Başbakan Binali Yıldırım çok güzel ifade etti. Dedi ki Amerika Birleşik Devletleri Irak'a saldırdığı zaman El-Kaide meselesini gerekçe olarak göstermişti. Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül saldırıları olduğunda El-Kaide'yi hedef olarak göstermişti. Ve başbakan dedi ki o zaman siz dedi El-Kaide'yi gösterdiniz 11 Eylül'de, biz size kanıt sormadık dedi. Gereken desteği verdik Türkiye olarak dedi. Ama şimdi Fethullah Gülen'in ve FETÖ terör örgütünün Türkiye'de darbeyi yaptığına ilişkin pek çok kanıt olmasına rağmen,
somut deliller olmasına rağmen
hala kanıt diye tutturuyor Amerika Birleşik Devletleri ve bu konuda bir adım atması gerekiyor ama henüz bu adım atılmadı. Ve kısa sürede de pek atılacak gibi de gözükmüyor Türkiye-Amerika ilişkilerinin düzelmesi bakımından. Tabii vize krizinde bir adım atılması gerekiyor. Vize krizini Türkiye çıkartmadı. Amerika Birleşik Devletleri çıkarttı. Türkiye ile Amerika arasında geçmişte pek çok sorun yaşandı ama hiçbir sorun da vizelerin yasaklanması gibi bir adım atılmadı. Ama burada böyle bir adım atıldı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin attığı bir adımdan sonra bu kriz ortaya çıktığı için krizin çözümünde de ilk adımın Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmesi gerekiyor. Ve bu konuda da henüz bir adım atılmadı. Ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi niye Rusya'dan S-400 füzeleri alıyor diye suçluyor. Hiç suçlamaya hakkı yok. Çünkü Türkiye güvenliği için gerekirse Rusya'dan S-400 füzelerini alır.
Tabii bu dengeleri gözetmek zorunda Türkiye. Yani bölgede baktığı zaman zaten Orta Doğu coğrafyası gerçek bir bataklık. Evet. Yani hani bunu başka türlü tanımlamak bile mümkün değil. Öbür taraftan siz böyle bir coğrafyada yaşarken elinizi kolunuzu bağlı bir şekilde oturamazsınız. Yıllardır süren bir PKK, bir terör örgütüyle mücadele ediyorsunuz. Orada da belirli öncelikleriniz var. Bu çerçevede kendi güvenliğinizi, hani çok çok sıradan bir şey, kendi güvenliğinizi göz ardı ederek hareket edemezsiniz. Ülke çıkarlarınızı ortaya koymak zorundasınız. Türkiye'nin Rusya yakınlaşması bu bağlamda bence doğru bir hamle, doğru bir adım. Çünkü bu bölgede artık yani nereye bakacağınızı da şaşırmış bir durumdasınız. Diğer Suudi Arabistan'da yaşananlar ortada. Prenslerin durumları ortada. Hatta bugün o da tartışıldı bir bağlamda. Yani din üzerinden başka bir noktayla hem o tartışılıyor, hem prenslerin yönetimi tartışılıyor, hem de o bölgede başka şeyler de ortaya dökülecektir.
Tabii Orta Doğu'da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Lübnan Başbakanı Hariri istifa etti. Hariri Suudi Arabistan'da ortaya çıktı. Orada canlı yayında bazı açıklamalar yaptı televizyon kanallarına. Bugün de bir tweet attı Hariri. 2 gün sonra Lübnan'a geri döneceğim dedi. Kuzey Irak'ta ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bugün Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi dedi ki referanduma ilişkin federal mahkemenin aldığı kararı tanıyacağız ve referandumdan vazgeçeceğiz dedi.
Aslında Barzani'ye bu uzun süre söylendi ama.
Yani Barzani'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sık sık söyledi. Türkiye yetkililerinin hepsi söyledi. İsrail'in ipiyle kuyuya inilmez dendi. Ama Barzani bütün bunlara kulaklarını tıkadı. Gelinen noktada ise geri adım atmak zorunda kaldı. Tabii bu arada İran-Irak sınırında meydana gelen bir deprem var. Buradan hem Irak'a hem de İran'a geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Taziyelerimizi iletelim. İran'da çok sayıda ölü var. Irak'ta fazla bir ölü yok ama İran tarafında İran'da çok sayıda ölü var. Evet. Türkiye tabii hem Irak'a hem de İran'a ilk yardım elini uzatan ülke oldu.
Depremden çok çekmiş bir ülkeyiz
evet,
biz.
Evet, depremden çok çektik ve son yıllarda deprem konusunda, acil yardım konusunda büyük bir gelişme, ilerleme sağladık Türkiye olarak. Bu nedenle Irak'ta ve İran sınırında meydana gelen depremde ilk yardım elini uzatan da Türkiye oldu. Buradan AFAD, Kızılay başta olmak üzere bütün kurumlarımızı, devletimizi, sivil toplum örgütlerimizi kutlamak gerekir. Bir de şöyle bir algı oluşturulmuştu hatırlarsan Kuzey Irak'taki referandum sürecinde Türkiye Kuzey Irak'ta yaşayan insanları cezalandırmak istiyor. Özellikle Kürtleri cezalandırmak istiyor gibi saçma sapan iddialarda bulunanlar vardı. Ama Kuzey Irak'ta yaşandı bu deprem. Süleymaniye kenti, Halepçe başta olmak üzere pek çok Kürt kentini etkiledi. Ve bu buraya yardım elini ilk uzatan ülke de Türkiye oldu. Kimse Türkiye'yi ırkçılık yapmakla, mezhepçilik yapmakla, milliyetçilik yapmakla suçlayamaz. Türkiye nerede mağdur, mazlum insanlar varsa oraya yardım elini uzatır. Ve Kuzey Irak'taki depremde de ilk yardım elini uzatan ülke Türkiye oldu. Bu da Türkiye karşıtlarına bir ders olsun bence.
Doğru söylüyorsun. Zira biz hakikaten Türkiye'nin yardım eli özellikle AFAD üzerinden pek çok bölgeye çok rahat oluş. Bir de bunlar hani sınır komşumuz. Evet. Hani en yakın, en müdahale o süreçte en yakın müdahale edebilecek konumdaki yani ülkelerden biri biziz.
O gece deprem tabii oldu. Kızılay hemen
harekete geçti.
Erbil'deki lojistik merkezinden yardımları Süleymaniye'ye, Halepçe'ye ulaştırdı. Silopi'den çıkan Kızılay tırları anında Kuzey Irak'a ulaştı. İran tarafından bildiğim kadarıyla bir yardım talebi gelmedi Türkiye'den. Ama Türkiye İran'a da yardım konusunda hazır olduğunu ifade etti. Ve İran'dan da bir yardım talebi gelirse Türkiye komşu ülke olarak İran'a yardım edeceğini hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Başbakan Binali Yıldırım düzeyinde açıkladı. Tabii Türkiye artık son yıllarda dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan felaketlerde mazlumlara, mağdurlara yardım ediyor.
Yardım elini çok
evet,
büyük bir hızla
Myanmar'daki Müslümanlara yardım ettiği gibi Kuzey Irak'taki kardeşlerimize de yardım ediyor. İran'daki kardeşlerimize de yardım ediyor. Dünyanın neresinde olursa olsun yardımlarını sürdürüyor. Tabii bu arada siyasette tartışmalar devam edecek önümüzdeki günlerde. Bahçeli'nin seçim barajı ile ilgili tartışmalar devam edecek. İttifakla ilgili tartışmalar devam edecek. Meclis Başkanlığı seçimini
aslında
yakından
takip edeceğiz.
Meclis Başkanlığı
seçimi dedin de orada bir şey açalım. Bugün AK Parti grup yönetimi de seçildi. Eski yönetim aynen devam etti ama bir idare amirimiz, kadın idare amirimiz oldu. Bu da önemli. Hani Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir kadın milletvekili idare amiri olarak ilk defa görevlendiriliyor. O da AK Parti Mardin milletvekili Ceyda Bölmez Çankırı'ya kısmet oldu diyelim. Aslında grup yönetimi
aslında
adında...
Aslında idare amirlerinin görevi zordur mecliste. Siz daha iyi bilirsiniz.
Çok zordur. Genelde hani o kavgalı görüntüler vardır biliyorsun. Evet. Kavgalı görüntüler. O görüntüler söz konusu oldu muydu? Meclis idare amirleri hemen göreve çağrılır. İşte en son hatırlarsan bir kadın kavgasını, o da meclis tarihinde ilkti. Aylin Nazaka kendini kürsüye kelepçelemiş ve kürsüden ayrılmak istememişti. O dönemde sanırım ihtiyaç çok net olarak doğdu. Zira kadından kavgası olunca da çok hani müdahale süreci biraz problemli oldu. Onun üzerine mecliste bir kadın idare amiri olduğu ihtiyaç çok net olarak ortaya çıktı. Tabii seçim heyecanı bitmiyor mecliste. Onları bitirdik. Şimdi başkanı seçeceğiz. Evet. Her siyasi partinin de kendinden adayı var. O adayları destekleyecekler ama İsmail Kahraman'la ikinci dönem 2019 sonuna kadar devam edecek görünüyor. Bir Burhan Hoca cepheyi açalım diyorum.
Burhan Kuzu her dönem meclis başkan adayı.
Evet, kalbimizin meclis başkan adayı kendisine söylüyoruz. Burhan Hoca da bu sefer yine çok hevesliydi ama Sayın Süleyman Kahraman'ın hem yaşı itibariyle hem de konumu itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı da hem AK Parti grubu da İsmail Kahraman'ın seçilmesi konusuna sıcak baktı diyelim.
Evet. Nagihan Akbulut, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Değerli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programının sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte, teknik yapımdaki arkadaşımız Recep Özdem ile beraber ben Bilal Çetin Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
Satır arası.